Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Serbest Atış programına hoş geldiniz. Ben Kayhan Ergin, Mehmet Çopuroğlu ile birlikte bu haftada başka bir basketbol konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Mehmet, aslında biraz gündemden dışarıya çıkıyoruz yine. Basketbolda işlemek istediğimiz konulardan birisi scouting. Yani aslında nasıl diyelim, biraz kelime anlamıyla oyuncu izleme, oyuncu bulma. Basketbolda bu nasıl oluyor? Biraz bunlardan bahsediyoruz ama tabii gelmiş olduğumuz noktada bugünün basketbolunda aslında scouting kelimesi belki sadece oyuncu bulma anlamında kullanılmıyor. Çok daha geniş bir anlamda oyuncuların potansiyelini ortaya çıkarma. Tabii. Zaten hali hazırda bulunmuş oyunculardan en üst düzeyde nasıl yararlanma, bu da bugün scouting'in tabii basamakları arasında. Diyeyim ve hani konuyu nasıl başlamak istersin, nasıl ele almak istersin, sözü sana bırakayım.
Dediğin gibi öncelikle kelime aslında çok şeyi ifade ediyor. Aynı zamanda birçok branşı içine alıyor ama tabii bizim bildiğimiz işte bu senin de tarif ettiğin gibi yetenek avcılığı, oyuncu tarama veya keşfetme gibi açıklayabiliriz. Fakat biraz daha böyle daha profesyonel demeyeyim de daha koçlara direkt yardımcı olan bir kısmı da var aslında scoutların. Advanced scout dediğimiz bir kısmı var. En büyük örneklerinden biri bunların Pat Zipfel isimli bir scout. Kendisi Amerika'da görev alıyor. Bu aslında şöyle anlatmak gereken isimlerden, yani VIP treatment dediğimiz şey görmesi gerekirken aslında böyle alelade bir iş yapıyormuş gibi bahsedilen fakat kesinlikle öyle olmayan Pat gibi isimler sizi rakibe karşı hazırlayan scoutlar aslında. Örneğin siz bir herhangi bir takımsanız ve rakibiniz veya öngördüğünüz playofflar için bir rakibiniz var. Ve bu advanced scout'u 82 maçın neredeyse tamamını izlemek üzere olabildiğince büyük ihtimal tabii ki basına kapalı antrenmanlar oluyordur ama mümkün mertebe izleyebileceğiniz bir şekilde bu takıma gönderiyorsunuz. Bir nevi ajan diyebiliriz aslında buna.
Rakibi aslında ezberliyor karşı takımları. Evet. Zayıflıklarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Diğer işte koçun özellikle kurduğu oyunları belki de tamamen kavrayıp olası bir eşleşmede avantaj sağlamaya
kesinlikle
çalışıyor.
Kesinlikle ve koç ekibinin de aslında bir parçası. Diğeri de bildiğimiz klasik scoutlar. Yani oyuncu genç yaşta tanıdıysa işte boyuyla, kilosuyla veya potansiyel seviyesiyle ilgili bazı öngörülerde bulunabiliyorlar. Daha sonra tanıdıysa, örnek veriyorum, işte sakatlık ihtimallerini veya kondisyon gibi ihtimalleri veya direktif alabilme, inisiyatif alabilme veya nasıl diyebilirim, içgüdüleriyle ilgili şeyleri sunuyorlar daha çok. Aslında scoutluk böyle iki ana bölüme ayrılıyor diyebiliriz.
O şekilde ben de istersen biraz aslında daha geleneksel yorumunu birazcık anlatmaya çalışayım. Çünkü programın başında açarken de söyledim. Bizim aklımıza scout deyince sadece basketbolda değil aslında diğer spor dallarında da hep genç yetenekleri bulan, genç yetenekleri keşfeden. Yani aslında böyle önünde pek liste olmayan ama gidip hani böyle kafamızda canlandırırız ya. Alakasız bir yerde bir basketbol maçına gider bir scout. Evet. İşte orada bu çok yetenekli birisi olacak. Ben bunu takıma alayım, hemen sözleşme yapayım, çok büyük başarı kazanayım gibi.
Tabii.
Şimdi bu kısmen doğru olsa da tabii artık modern basketbol ve biraz da belki ikinci bölümde daha detaylı bahsedeceğiz. Teknolojinin gelişmesi sebebiyle aslında bu kadar böyle oyuncu keşfetme boyutu diyeyim bu seviyede olmuyor.
Tabii.
Zaten Amerika'dan örnek verirsek bir sonraki senelerde NBA'de veya diğer dünya liglerinde oynayacak oyuncuların listesi neredeyse belli gibi. Çok daha öncesinden tarama faaliyetleri gerçekleştirilmiş. İşte Amerika'nın bir de kendine has, önceki programlarda da bahsetmiştik, kolej ligi var. Kolejler en yetenekli oyuncuları bir şekilde bünyesine katmış ve hani profesyonel lige hazırlıyorlar.
Tabii.
Bu çerçevede scout'un görevi aslında belli olan oyuncuları takip edip işte bir takıma yönelik çalışır zaten bir scout. Benim takımım için hangi oyuncu daha yeterli olur? Hangi oyuncu benim sistemime daha iyi uyar? Hangisi benim takımımda olan oyuncularla daha iyi anlaşabilir? Bunu ortaya çıkarmak. Evet. Tabii ki yani aklımıza geldiği gibi bugün scoutlar mesela röportajlarını oku. Bu arada birçoğunun da aslında bazen ismini de çok fazla basında göremeyiz. Çünkü tabii. Çok vermek de istemiyorlar aslında bazen tabii. isimlerini.
Mantıklı olan da o.
Giderler, oyuncuları takip ederler, oyuncuların maçlarına giderler. İşte de söyleyecektim onu mesela röportajlarında da belirtildiği gibi zor bir hayatları da vardır aslında. İşte bir gün bir şehirdedir, öbür gün başka bir şehre geçer, sürekli seyahat halindedir. Uzaktan baktığın zaman ya ne kadar güzel bir hayatı var. İşte bütün şehirleri geziyorlar, bir şehirlerde sevdiği işi yapıyor, basketbolu seyrediyor dersin ama tabii bambaşka yorgunluklar da getiriyor bu oyun, scoutların kendi özel hayatlarında da.
Hem baktığın zaman böyle yüz binler oyuncuyu izleyip gerçekten hani bir tanesini bulabilme gibi bir olay da var ortada yani hani evet basketbol izliyorlar basketbolda yatıp kalkıyorlar ama onun da bir kalitesi var yani hani o sizi her zaman tatmin etmiyor nasıl her maçı izleyemiyorsunuz bu insanlar işlerinden dolayı o maçları gerçekten ciddi ciddi sonuna kadar izlemeliler defalarca.
Çoğunun röportajında Mehmet zaten şimdi hem maçları seyrediyorlar maçları seyretmeden arta kalan zamanlarında da yine yani maçları seyretmek derken bir fiil salona gitmek dışında kullandıkları uygulamalar vesaire işte programlar sayesinde maçları internetten de takip ediyorlar. Kayıtları seyrediyorlar. Günlerinin tamamını aslında o oyuncuyu evet. senin dediğin gibi farklı bir gözle izleyerek onun yeteneklerinin analizini çıkarmaya çalışıyorlar.
Ve düşündüğünüzde aslında kayıp zaman da çok oluyor. Yani siz bir oyuncuya saatlerinizi adıyorsunuz ve belki bunun sonunda evet bu aslında işin tabii ki içinde var. Belki sizin için tamamen işe yaramaz olduğunu anlıyorsunuz. Bu da aslında bir işin parçası tabii.
Kesinlikle bak sen demin çok güzel bir örnek verdin işte o kadar fazla oyuncuyu takip ediyorlar aslında içlerinden biri çıkıyor diye. Bu aslında matematiksel olarak da şu şekilde kolejde oynayan oyuncuların sadece %1'i NBA'ye gidebiliyor. Veya daha koleje gelmemiş genel olarak lise oyuncusu dediğimiz oyuncuların neredeyse 10.000'de 3'ü gibi bir rakama bu rakam çıkıyor. Oldukça tabii düşük bir ihtimal oraya gitmeleri. Ama dediğim gibi bugün artık zaten oyuncular 3 aşağı 5 yukarı belli. Onlar işte bu oyuncu benim takımıma uyar uymaz diye gidiyor. Tabii bu kolej ligini seyrettikten sonra artık hani en büyük aşama NBA'ye draft olmak. Amerika basketbolu anlamında konuşursak. Draft zamanı yaklaştığı zaman oyuncularla özel bir takım workoutlar da yapılıyor. İşte takımlar çağırıyor, özel antrenmanlar yapılıyor. Bunlar sadece oyuncunun yeteneklerini ölçmek değil, biraz karakterini değerlendirmek için de yapılan antrenmanlar. Bunların sonucunda da zaten bir draft oluşuyor. Şöyle bir durum var. Biraz sonra istersen biraz her ne kadar bu kadar detaylı inceleme yapılsa da bir şekilde gözden kaçıp undrafted dediğimiz yani drafta girmiş ama drafta herhangi bir takım tarafından seçilmeyip gerek NBA'de gerek daha sonra oynadıkları basketbol liginde başarı kazanan oyunculara da değiniriz ama hani şunları da belirtmek lazım. Tabii kolej ligi vesaire ana unsurlar ama bunların dışında örneğin mesela Amerika'da yıllardan beri devam eden işte Portsmouth'un Invitational Tournament diye bir turnuvası var. Bu turnuvada evet. işte scoutlar tarafından çok yakından takip edilen bir başka turnuva. Eskiden işte Scottie Pippen, Dennis Rodman, John Stockton gibi isimler de yine bu turnuvalarda boy göstermiş, bu turnuvada yer almış isimler. Bu tarz tabii düzenlenen turnuvalar da scoutlar için aslında yine de gözden kaçırılan birisi var mı yok mu diye kendilerini belki de evet. veya gözden kaçırılmasa da ekstra görebileceğim bir şey var mı diye katıldıkları turnuvalar arasında. Bir de en son undraft'a geçmeden vurgulamak isterim. Avrupa oyuncuları açısından da özellikle dünya şampiyonaları ve işte NBA'in bazen organize ettiği global campler oluyor. Mesela 2018'de İtalya'da Treviso'da organize ettiler. 81 ülkeden 38 oyuncu geliyor. 15 ile 23 yaşları arasında. Bunlar belki o yılki draft'a girmese de 15-23 yaştan bahsediyoruz zaten. Oyuncunun gelişimi buralarda takip ediliyor. San Antonio Spurs'un ve diğer işte şimdi belki Toronto Raptors'un diğer NBA takımlarına ağırlık sağladığı noktalar da biraz buralarda. Tabii. Buradaki yetenekleri de daha iyi buluyorlar. Erken yaşta draft edip veya erken yaşta onu artık radara alıp international yani uluslararası oyuncuların da basketbol gelişimlerini çok yakından takip ediyorlar.
Bir yandan da ne kadar çekişmeli bir ortam olduğunu da görüyorsunuz. Yani 19 yaşında NBA starları varsa bu kişiyi 15 yaşında artık aslında sizin takip ediyor olmanız çok çok da erken değil yani. O sırada zaten bir nevi bunun herkes az çok farkına varmış oluyor. Aslında büyük bir çekişme de var yani kolay bir tabiri caizse sektör de değil yani.
Kesinlikle öyle. İstersen bu noktada biraz da hani popüler konu belki de bu. Undrafted oyunculara biraz değinelim. Hiç aklına gelen oyuncu var mı NBA'de?
Son şampiyonda bir tane olması lazım. FanFleet sanırım undrafted, yanlış hatırlamıyorsam.
FanFleet undrafted.
Ama en oyuncu. Benim rahat aklıma gelen böyle undrafted deyince Ben Wallace'tır yani.
Kesinlikle hani, öyle. Zaten Ben Wallace ve Brad Miller All-Star olanları içlerinde. Çok. Brad Miller de bu arada yine Sacramento Kings'den hatırlayacağımız. Hı-hı. Indiana'da, Chicago'da da oynamıştı.
Evet.
Jeremy Lin var. Jeremy Lin de aslında belki NBA'de şunu söylemek lazım. İşte draftta seçilmedi, undrafted oldu. Bir şans da yaz liginde geliyor Mehmet. Jeremy Lin de yaz liginde gelip Harvard'dan çıkıp biliyorsun. O
evet.
Ligde çok başarılı olup NBA'de de aynı başarısını sürdüren isimlerdi. Birkaç isim daha söyleyeyim hatırlayacağım. Mesela Bruce Bowen, Avery Johnson, Udonis Haslem. Bunların güzel. Hepsi tabii ki şey değiller. Yani bir nasıl diyeyim, çok üst düzey süperstar Stephen Curry vesaire, işte Kevin Durant, Kawhi Leonard, bu seviyede isimler tabii olmuyorlar ama.
Şampiyon takımların önemli parçaları bunlar yani, kesinlikle öyle.
Kesinlikle öyle, şampiyon takımın çok önemli oyuncuları. Mesela Daryl Armstrong'u hatırlar mısın?
Tabii.
Orlando Magic'in gardı, o da yine undrafted bir oyuncu olup aynı sene içinde hem en çok gelişme gösteren hem de 6. adam ödülünü kazanmış bir isim. Daryl Armstrong.
Evet. Bunlara tabii scout örnek... başarısı biz şu sebepten diyoruz. Yani yeterli aslında hani bir ilgi görmüşler, bir havuza düşmüşler ama yeterli ilgiyi alamamışlar. Yani yeterli analiz veya yeterli sonuç bu oyuncular hakkında çıkartılmamış. Ta ki birileri bunu fark edene kadar. Bu da aslında bir scouting. Yani illa 15 yaşında 13 yaşında başlayacak diye bir şey yok. Senin en başta dediğin bu havuza düşmüş oyunculardan daha fazla verim alabilme. Hani şu an şu teknolojiyle konuşacağız zaten, çok daha kolay bu. Belki o zaman bir 15-20 sene önce daha da zordu. Gerçekten bu değerleri elde etmek güzel.
Zaten belki kısa bir müzik arasına gitmeden önce şunu da söyleyebiliriz en son. İsimlere baktığımız zaman Mehmet, hep 2000'li yıllar sonrası undrafted, sen gerçi FanFleet'i söyledin ama bu isimlerin biraz azaldığını görüyoruz zaten. Yani o eski, işte mesela daha eski örneklerde ne bileyim Starks falan da var ama yakın yıllarda artık hani undrafted oyuncu çok fazla kalmıyor zaten. Yetenek tespit etmede, NBA'ye uyumu tespit etmede scouting ve ikinci bölümde değineceğimiz diğer sistemler çok daha verimli, evet, sonuç veriyor diyebiliriz. Kısa bir müzik arası verelim Mehmet. İkinci bölümde de biraz daha modern versiyonla devam edelim scouting'e.
Tabii. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Tekrar merhaba basketbol severler. İkinci kısımda sizlere biraz da bu Grandfather of Scouting diye bahsedilen, yani bu scouting'in aslında ilk yapan ismi olan Marty Black'ten bahsedeceğiz. Bu scouting kelimesini kullanıyoruz. Aslında bu scouting kelimesi de sonradan bu işe verilen bir isim tabii ki. Önceden bu oyuncu bulmakla görevli kişiler gerçekten böyle telefon ederek, yani oraya gitme bile yok. Yani telefon edip örnek veriyorum işte Alabama koçuna, işte bu sene iyi oyuncunuz var mı, işte 14-15 yaşlarında seneye işte liseye alabileceğimiz, bu şekilde ilerliyorlar. Yani böyle bir ona bütçe ayırma, trene binip başka eyaletlere gitme, orada oyuncu gözlemleme, öyle bir şey zaten yok. Yani hani şu an bile öyle şeylere ne kadar az diye bakıyoruz. O zamanlar hiç böyle bir imkan da yok. Fakat Marty Blake bunu işte, ya bunun telefonla olmayacağını, bunun gerçekten hani gizip görülerek oyuncuya hakim olunması gerektiğini düşünen insanlardan ilki. Marty Blake hatta Human Database diye adlandırılıyor kendisi. Sonradan da kendi şirketini kuruyor. Artık bütün takımlar Marty'den yardım istedikçe o da şirketleşmeye gidiyor ve tabii ki şu an hani bahsettiğimiz böyle çok temel istatistiki bilgiler tutuyor. Yani işte oyuncu 8 şut attı, %50 ile attı, 4 rebound aldı, işte 2 faul yaptı gibi. Bunlar tabii nasıl diyeyim, hani ileri derecede matematik eklenmedikçe şu an bile aslında bizim çok rahat yapabileceğimiz şeyler. Ama tabii ki zaman düşündüğümüzde Marty'nin bile bu işi yapması veya ekibinin bir hayli zor. Bu da bizi aslında 2000'lere kadar getirebiliyor. Çünkü 2000'lere kadar bu olaya çok bir şey eklenmiyor. Evet, daha çok geziyor scoutlar, daha çok dolaşıyorlar, daha çok zaman harcıyorlar ama ileri derecede matematik o kadar dişin içine girmiyor.
O noktaya geçmeden Marty Blake ile ilgili önemli bir özellik, kendisi uluslararası scouting'e de kapıyı açan kişi bu arada NBA açısından. Menegin İtalya'da, onların da NBA tarafından draft olması, o zaman draft iki turdan oluşmuyor, daha uzun turlarda seçimler yapılıyor. Geç turlardan da olsa böyle bir imkanın da olduğunu aslında Amerika'ya belirten, Amerika'ya gösteren öncü kişi olarak kendisini belirtebiliriz.
Evet, sonradan 2000'lerin ortasında aslında bir Michael Beasley örneği veriliyor scouting camiasında. Michael Beasley güzel bir sezonu ardında bıraktıktan sonra tam olarak ileri matematik uygulanmayan bir scouting'den geçiyor aslında. Ve hı hı, kendisine 3 sene 18 milyon dolarlık bir kontrat veriliyor. Ve bu bir yaz sonra o yazın en kötü 3. kontratı olarak ilan ediliyor. Çünkü aslında o kadar uyumsuz bir takıma, o kadar uyumsuz bir şekilde gidiyor ki Michael Beasley, sizin iyi dediğiniz statsleri bile veremiyor. Hı hı. Ve bu aslında o zamanlarda Suns veriyor bu kontratı. Suns'ı bir anlamda uyandırıyor. Diyorlar ki yani bu iş demek ki böyle, ben yan yana yazdım, üst üste alt alta topladım, bu işin böyle olmayacağını anlıyor. Ve tabii ki bu bütün ligi de harekete geçiriyor ve aslında şu anki daha ileri teknoloji scouting'e biz bir nevi adım atıyoruz bu kötü kontratlar sayesinde adım atıyoruz bu arada.
Ya sen Suns deyince hani tabii draft seçimleri Booker vesaire fena değil ama belki yani ne kadar uyanmışlar, ona da ayrıca bakmak gerekebilir tabii Phoenix Suns için. En azından modern dönemde onlar da bir türlü uyumu yakalayamadılar, her ne kadar yüksek profilli draft seviyelerinden draft seçimleri yapsalar dahi.
Evet. Burada da aslında yeni nesil scouting'e baktığımızda senin en başta dediğin gibi, yani yeteneği bulmak aslında istatistik olarak çok zor. Yani bunun aslında farkında olmak lazım. Yani sizin scoutlarınızdan önce bir pre-scout yapılması lazım. Onların zaten belli bir elekten tekrar geçiyor olması lazım. Yani o kadar da kolay değil. Senin az önce verdiğin 10.000'de 3 istatistiği, Amerika'da tekrar şöyle bir durum var işte. 7 feet ve üzeriyseniz, atıyorum yani 2.13-2.16 civarıysanız zaten NBA'ye girme şansınız herhangi bir vatandaş olarak neredeyse %16 civarında. Ama değilseniz o kadar büyük bir havuzun içindesiniz ki yani, evet, sizi buldular çıkardılar derken, hani genetik midir değil midir diye başarıda seninle konuşmuştuk ya, aslında çok da kolay bir iş değil. O yüzden yeni nesil scouting hali hazırda bu havuza düşmüş oyunculardan daha iyi nasıl faydalanabiliriz'e geliyor. Yani bunu getiriyor bize.
Bunu da iyi yapan Mehmet takımlar arasında ben mesela Raptors'ı da söyleyebilirim. Yine iyi verilecek örnekler içinde tabii kuşkusuz belki de akla gelen ilk takım San Antonio Spurs olacaktır. Biliyorsun Spurs'un bu 20 yıllık dönemdeki başarı faktörlerinde tabii Popovich'in çok büyük bir etkisi var. Onun kurmuş olduğu Avrupa benzeri sistemin, paylaşımcı oyunun çok büyük etkisi var ama Popovich'in kurduğu takımlardaki ana özellik hep o yeteneği bir biçimde bulduktan sonra sonra veya hani yeteneği bir şekilde yakaladıktan sonra onu maksimize etmesi, en verimli takım için tabii haline getirmesi. Son örnekleri biliyorsun, White örneği vesaire ortada, yine Murray örneği ortada. İşte bu sene mesela draft'tan yine bir uluslararası oyuncu seçtiler. Samanić, onun da yani çok büyük bir ihtimalle NBA'de ileride bir yeri olacağı söyleniyor. Yani bu anlattığın kısım bence çok önemli. Zaten yetenekler belli bir elemeden geçirildikten sonra listelendiği için o yeteneklerden nasıl verim alırız, ben takıma bunları nasıl katkıda bulunurum, bu çok önemli. Bunu yapan takımların başarısı zaten gözüküyor.
Tabii. Önde gelen isimlerde de son zamanlarda zaten hep kulaklarımızda olan isimler Hinky ve Daryl Morey var aslında. Bunun GM'ler, Hinky gerçi şu an GM değil ama bu işin öncülüğünü yapıyorlar. Şu an aslında teknoloji de ilerlediği için data tracking sistemler var. Ve bunları kullanan takımlar artık öyle basic, işte şu kadar şut atıldı, şu kadar yüzdeyle atıldıdan ziyade kendi algoritmalarını oluşturuyorlar. Yani kendi sistemlerini diğer oyuncularla birlikte nasıl bir uyum sağladığını görüyorlar oyuncuların. Mesela en basit örneklerinden biri Eric Gordon, işte ne kadar yetenekli bir shooting guard olduğunu biliyoruz. Sanırım All-Star bile oldu hatta. Ondan sonra Anthony Davis'le işte eşleşti, iyi bir şey olacağını zannederken daha kötüye gitti. Fakat sonra Houston'da bambaşka bir Eric Gordon izledik. Bu da aslında sisteme göre sizin bir oyuncuyu almanızın ne kadar daha önemli olduğunu gösteriyor. Yani siz Eric Gordon'dan işte rebound beklemiyorsunuz, condition beklemiyorsunuz, neredeyse top çalma bile beklemiyorsunuz. Ama beklediğiniz şeyleri iyi yapabilecek olduğunu analiz eden sadece sizin takımınız. Bu da size başarıyı getiriyor bir yerde.
Öyle, kesinlikle. Yani bu takım içinde oyuncu yetiştirme, takım içinde oyunun değerini yükseltme aslında NBA'in son dönemdeki trendleri arasında, senin dediğin gibi Mehmet. Yani o yeteneği bir şekilde bulduktan sonra daha kolay harcamıyorlar. Birkaç şans da veriyorlar. Mesela demin Phoenix Suns örneği vermiştik işte. Bender'ı biliyorsun aslında. Evet. Çok uluslararası, yani o da çok büyük bir yetenek olması bekleniyordu. Çok üst sıralardan seçilmişti. Bir biçimde oyunculardan da işte bu çok kolay vazgeçmediklerinin göstergesi, biliyorsun Milwaukee ile anlaştı yakın, evet, dönemde Bender. Bir ara Avrupa'ya gideceği de konuşuluyordu işte CSKA ile, hatta galiba Fenerbahçe ile de bir ara adı anıldı. NBA dediğin gibi artık oyuncu profili bir kere oturduktan sonra, yani işte Eric Gordon örneğini verdim, ben de oradan devam edeyim. Eric Gordon şunları yapar dedikten sonra o yönde artık oyuncunun üzerine düştükleri için işte scouting, onun o istatistiklerine bakarak yeni bir oyuncu olmasa da ondan en verimli halini nasıl, en verimi nasıl alabileceğini öğrendiği için bugün başka bir noktaya gidiyor gerçekten.
Tabii yani aslında çok alakalı olmayacak ama ekonomide de derler ya, yeni müşteri kazanmak aslında her zaman daha pahalıdır. Yani eldekini tutmak, yani havuzdakinden bir değer bulmak aslında çok daha kolay. Yani tekrar Eric Gordon'un yaptığı iş size aman aman gelmeyebilir ama onu aramak çok çok uzun sürecektir. Bunun yerine bize uyanı bulup almak, implement etmek diyelim, çok daha kolay aslında.
Evet, bugün aslında Mehmet biz böyle scouting diye girdik. İlk tabii insanın aklına gelen scouting'de dediğim gibi biraz daha geleneksel oyuncu bulma. Ama bugün o kelimenin içinin aslında biz ne kadar genişletildiğini, son yıllarda gelişen teknolojiler, gelişen daha hesaplamalarla scouting'in bambaşka bir anlamda da yorumlanabildiğini en azından basketbol özelinde konuşmaya çalıştık. Değişik bir bakış açısı oldu diyebilirim aslında, biraz daha farklı noktaları, kesinlikle, vurgulamak adına. Bu haftalık bu kadar diyelim. 2 hafta sonrasında başka bir basketbol konusuyla tekrar birlikte olmak üzere.
Görüşmek üzere.
Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.